Ayrım 17. Sayfa 241. 4. Bölüm. Araştırma odaklı kuramlar. Araştırma odaklı ayırıcı özellik kuramları, kişiliğe karşı yüzeysel bir yaklaşımı temel alırlar. Kişiliğin bilinçli ve somut yönlerine odaklanırken, bilinç dışını ve davranışa ilişkin soyut açıklamaları önemsemezler. Araştırma odaklı ayırıcı özellik yaklaşımı, kişilik psikolojisinde oldukça yaygın olarak kabul görmüş bir yaklaşımdır. Kişilik psikolojisi alanında çalışmalarını yürüten farklı görüşlere sahip birçok psikolog, çalışmalarında ayırıcı özellikleri ve ayırıcı özellik ölçümlerini kullanmaktadır. Bu yaklaşımın zaman içinde gösterdiği önemli gelişme ve günümüzde de süren etkisi ilk ayırıcı özellik kuramcılarının öncü çalışmalarına bağlıdır. Bu alanda bilinen ilk çalışmaları 1921 yılında Gordon Allport gerçekleştirmiştir. Kişilik özellikleri, sınıflandırılması ve ölçümü isimli çalışmayı kendisi de psikolog olan ağabeyi Freud'la birlikte gerçekleştiren, Allport'un meslek yaşamının henüz başlarında ortaya attığı bu kavram, parantez içerisinde ayırıcı özellik, o dönemde çığır açıcı bir niteliğe sahipti. Allport bu yaklaşımı bir anlamda Freud'un bilinç dışı süreçler üzerindeki aşırı vurgusuna bir tepki olarak geliştirmişti. Allport'un temel amacı temel kişilik özelliklerini saptamak ve insanların belirli kişilik özelliklerine ne derece sahip olduğunu belirlemekti. Allport'un bireyin kişiliğinin incelenmesinde onu önceden belirlenmiş sınıflara yerleştirmektense, bireyi kendi içinde inceleme yaklaşımını savunmuş ve bireyin kişiliğini oluşturan özelliklerin kendine özgü, benzersiz bileşimini belirlemenin mümkün olduğunu öne sürmüştür. Allport'un bireyi kendi içinde inceleme yaklaşımından oldukça farklı bir başka ayırıcı özellik yaklaşımı, faktör analizi olarak bilinen istatistik teknik sayesinde ortaya çıkmıştır. Faktör analizini kişiliğin incelenmesinde kullanan kuramcılar, kişiliğin temel boyutlarının her insan için genel olduğunu, yani kişiliği oluşturan temel bileşenlerin evrensel olduğunu varsaymışlardır. Bu kuramcıların dayandıkları diğer temel varsayımlar ise, insanların tutarlı bir biçimde davranmak yönünde kalıcı bir yatkınlıklarının olduğu ve kişiliğin temel bileşenlerinin hiyerarşik bir yapıya sahip olduğudur. Kişiliğin incelenmesinde faktör analizini kullanan kuramcılar, farklı insanlarda hangi farklı özelliklerin bulunduğunun niceliksel olarak ölçülebileceğine inanmışlardır. Ayrıca özelliklerin niceliksel ölçümü vurgusu, faktör analitik yaklaşımın temelini oluşturur. Bu yaklaşımın önde gelen iki temsilcisi, Raymond Kettel ve Hans Eysenck'tir. Bu konudaki daha yakın zamanlı çalışmalar ise, Büyük Beşli olarak bilinen kuramın temsilcileri olan Robert McCrae ve Paul Costa'dır. Sözünü ettiğimiz kuramcıların çalışmalarının ayrıntılarına geçmeden önce bu kuramların temelini oluşturan faktör analizi tekniğini kısaca tanıtmak faydalı olacaktır. Faktör analizinin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler bu kitabın kapsamı dışında olmakla birlikte sözünü ettiğimiz kuramcıların çalışmalarını anlayabilmek için faktör analizi tekniği hakkında bazı temel bilgilere sahip olmakta fayda vardır. Her ne kadar faktör analizi çok karmaşık matematiksel işlemleri içeren istatistiksel bir teknik olsa da, bu teknikten kişiliğin incelenmesinde nasıl yararlanıldığını anlamak o kadar da zor değildir. Faktör analizi, aynı olguya ilişkin ve birbirleriyle ilişkili çok sayıdaki değişkenin birbiriyle olan ilişkilerini inceleyerek, bu değişkenlerin sayısını azaltmak ve bu çok sayıdaki değişkenden daha az sayıda tanımlanabilir anlamlı değişkenler keşfetmek amacıyla uygulanan istatistiksel bir tekniktir. Faktör analizini kullanmak için yapılması gereken ilk iş, çoğu sayıda bireye ilişkin belirli gözlemler yapmak ve bu gözlemleri sayısallaştırmak, diğer bir ifadeyle niceliksel ölçümler gerçekleştirmektir. Örneğin 5000 kişiden 100 farklı kişilik özelliğine ilişkin ölçümler alınmış olsun. İkinci adımda bu değişkenlerden, parantez içerisinde kişilik özelliklerinden, hangilerinin hangileriyle ne ölçüde ilişkili olduğunun saptanması gerekmektedir. Bunu yapmak için örneğimizdeki 100 değişkenden her biri ile diğer 99 değişken arasındaki korelasyon katsayılarının hesaplanması gerekir. Korelasyon katsayısı iki değişkenin birlikte değişim derecesini gösteren bir katsayıdır. 100 değişkenin diğer 99 değişkenle ilişkisinin hesaplanması, 4950 ayrı korelasyon katsayısının hesaplanmasını içerir. Hesaplanan bu katsayıların sonucunda 100 satırlık ve 100 sütunluk bir korelasyon matrisi elde edilir. Bu korelasyon katsayılarının kimi yüksek, kimi düşük, kimi negatif, kimi ise pozitif yönde olacaktır. Örneğin düzenlilik ve kararlılık gibi kişilik özelliklerine ilişkin ölçümler arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönde bir korelasyon katsayısı olduğu saptanabilir. Bu ilişkinin nedeni iki değişkenin öz disiplin gibi altta yatan daha temel bir ayırıcı özelliğin bileşenleri olmaları olabilir. Bu aşamadan sonra yapılması gereken korelasyon matrisi içerisinde birbiriyle ilişkili olan ve kendi içinde işlevsel bir bütünlük ya da boyut oluşturan değişken kümelerinin olup olmadığının incelenmesidir. Birbirleriyle yüksek düzeyde ilişkili olan değişkenlerin büyük ölçüde aynı faktörü ölçtüğü kabul edilir. Bu şekilde birbiriyle yüksek düzeyde ilişkili olan bazı değişkenler bir araya gelerek faktörleri oluştururlar. Bu değişkenlerin oluşturdukları küme ile aralarındaki ilişkinin katsayısı ise faktör yükü olarak adlandırılır. Örnekte ölçülmüş olan 100 farklı kişilik özelliğinin 5 temel kişilik özelliği altında toplanması, diğer bir deyişle birbiriyle ve oluşturdukları bütünle yüksek düzeyde ilişkili değişkenlerden oluşan 5 faktör elde edilmesi mümkündür. Elde edilen bu temel kişilik özellikleri ayırıcı özellikler olarak adlandırılabilir. Son aşama, elde edilen bu daha az sayıdaki temel değişkenlerin yani faktörlerin adlandırılmasıdır. Adlandırmada dikkat edilmesi gereken nokta, faktörlere verilecek isimlerin o değişken kümesinin ölçtüğü niteliği yansıtması ve kümenin içeriğiyle yakından ilişkili olmasıdır. Aslında burada verilen örnek, Kettle, Eisner ve diğer faktör analitik kişilik kuramcılarının yaklaşımlarının basit bir örneğidir. Bu kuramcılar geniş sayılardaki örneklemler üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda çok sayıda kişilik özelliğine ilişkin ölçümler yapmış ve elde ettikleri verileri faktör analizine tabi tutarak kaç adet temel ayırıcı özelliğin bulunduğunu saptamaya çalışmışlardır. Araştırma odaklı ayırıcı özellik kuramının bir arada ele alındığı bu bölümde önce bu konudaki çalışmaların öncüsü olan Alport'un kuramına, daha sonra sırasıyla Kettle ve Eysenck'in faktör analitik ayırıcı özellik kuramlarına, son olarak ise McCray ve Costa'nın kuramlarına yer verilmiştir. Ayırıcı özellik kuramı. Gordon Willard Alport. Gordon Willard Alport'un yaşam öyküsü. Gordon Willard Alport 1897 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletine bağlı Montezuma kasabasında dünyaya geldi. Doktor olan babası Alport'un doğumundan kısa bir süre sonra Ohio'ya taşındı. Ailenin 4 erkek çocuğunun en küçüğü olan Alport, ilk eğitimini Slaveland'da aldı. Gordon Alport, mutlu, güven ve sevgiyle dolu bir aile yaşantısına sahipti. Ancak arkadaşları arasında kendini yalnız ve diğer çocuklar tarafından reddedilmiş hissediyordu. Çocukluğunda bile sıra dışı biri olan Alport, kendisini sözcüklerle arası çok iyi olan ama oyunlarda başarısız bir çocuk olarak tanımlamıştır. Diğer birçok kişilik kuramcısından farklı olarak Alport'un çocukluğunda daha sonra geliştireceği kişilik kuramını doğrudan etkileyecek pek fazla deneyim olmadığı için onun kuramı kişisel yaşantılarının izlerini barındırmaktan ziyade zihinsel ve akademik bir perspektife sahiptir. Alport döneminde başarılı bir sosyal psikolog olan ağabeyi Floyd'un yönlendirmesiyle Harvard Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi almış ve hem lisans hem de yüksek lisans eğitiminde ağabeyinin izinden gitmiştir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra mesleki geleceği konusunda pek emin olamayan Alport, Amerika'ya gelerek bir yıl süreyle Türkiye'de Robert Koleji'nde İngilizce ve sosyoloji dersleri vermiştir. Türkiye'de olduğu sıralarda Harvard'dan lisansüstü eğitim için burs hakkı kazanan Alport, daha sonra tekrar Amerika'ya dönerek lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Alport'un kuramını etkileyen en önemli olay Freud'la tanışması olmuştur denilebilir. Henüz 22 yaşındayken Freud'la tanışmak üzere Viyana'ya giden Alport, onunla ne konuşacağı üzerinde çok fazla kafa yormuş ancak bir türlü karar verememişti. Freud'la karşılaştıklarında ona ne söyleyeceğini tam olarak kararlaştırmamış olan Alport, birden sabah tramvayda karşılaştığı ve kirlenmekten çok korkan bir erkek çocuğuyla ilgili bir olayı anlatmayı tercih etmişti. Ancak Alport hikayesini bitirdiğinde Freud, kısa bir sessizlikten sonra ona "O küçük çocuk siz miydiniz?" diye sormuştu. Freud, onun böyle bir olayı anlatarak kendi korku ve çatışmalarını dışa vurduğunu düşünmüştü. Freud'un bu sorusuyla Alport, psikanalizin bilinçaltı güdüler üzerinde çok fazla yoğunlaştığını ve bu nedenle de davranışın altında yatan bilinçli güdüleri gözden kaçırdığını düşünmeye başladı. Alport, Birleşik Devletler'e döner dönmez Harvard'da doktora programına girdi. Eğitimini tamamladıktan sonra 2 yıl boyunca Avrupa'da ünlü Alman psikologları Wertheimer, Kohler, Stein ve Werner'la çalıştı. 1924'te tekrar Harvard'a dönen Alport, burada verdiği diğer derslerin yanı sıra kişilik psikolojisi isimli bir ders vermeye başladı. Alport, otobiyografisinde bu dersin de bir Amerikan üniversitesinde kişilik üzerine verilen ilk ders olduğunu belirtmiştir. Harvard'daki kariyerine başladıktan 2 yıl sonra Dartmouth Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Alport, 4 yıl sonra profesyonel kariyerinin tamamını geçireceği Harvard'a tekrar dönmüştür. Alport, 1937 yılında kişilik özellikleri konusundaki kuramının ana hatlarını dile getiren ve pek çok psikolog tarafından beğeniyle karşılanan Kişilik Psikolojik Bir Yorum isimli kitabını yayınladı. 2 yıl sonra Amerikan Psikoloji Derneği'nin başkanlığına seçilen Alport, 1964 yılında aynı kurum tarafından Üstün Bilimsel Katkı Ödülüne layık görüldü. Alport, 1925 yılında lisansüstü eğitimi esnasında tanıştığı, kendisi de bir psikoloji öğrencisi olan Ada Lufkin Gold'la evlendi. Ada, Alport ve Gordon Alport uzun yıllar birlikte çalıştılar ve eşinin sahip olmadığı klinik deneyime sahip olan Ada, Gordon Alport'un çalışmalarına önemli katkılarda bulundu. Başarılı bir araştırmacı ve yazar olan Alport, 1967 yılında akciğer kanserine yenik düştü. Ayırıcı özellik kuramı, temel kavramlar ve ilkeler. Alport'un kuramında kişilik, Adler ve Sullivan'ın kişiler arası kuramlarının aksine intrapsişik bir olgu olarak ele alınmaktadır. Alport, kişiliğin gelişiminde diğerleri üzerinde bıraktığımız etkinin ve diğerlerinin bize verdiği tepkilerin önemli faktörler olduğunu kabul etmekle birlikte, yapayalnız bir kimsenin, parantez içerisinde, yalnız bir münzevinin ya da ıssız bir adada tek başına kalan bir kimsenin, kişilikten yoksun olduğunun söylenemeyeceğini öne sürmüştür. Alport bu yalnızlık, yalnız kişilerinde en az topluluk içinde yaşayan insanlar kadar çekici kişilik özelliklerine sahip olacaklarını öne sürmüş ve derimizin altında kendi gerçek doğamızı oluşturan bir şeylere sahip olduğumuzu belirtmiştir. İnsanın doğası. Alport'un kişiliği tanımlama konusundaki çabası dikkate değer niteliktedir. Kişilik sözcüğünün etimolojisini inceleyen ve literatürdeki farklı kişilik tanımlarını derleyen Alport, 1937 yılında yayınladığı Kişilik, Psikolojik Bir Yorum adlı ilk kitabında 49 farklı kişilik tanımına yer vermiş ve bir tanım da kendisi önermiştir. Alport kişiliğin, bireyin içinde var olan ve sergilediği davranışların arkasında yatan güç olduğunu belirtmiş ve kişiliği, bireyin kendine özgü düşünce ve davranışını belirleyen psikofiziksel sistemlerinin dinamik örgütlenmesi olarak tanımlamıştır. Bu tanımı açıklamaya çalışırsak, tanımda yer alan dinamik örgütlenme kavramı ile kişiliğin farklı yönleri arasındaki ilişki ve entegrasyon vurgulanmaktadır. Ancak kişiliğin bu örgütlü yapısı değişime tabidir. Diğer bir deyişle, insan davranışı sürekli gelişerek değişime uğramaktadır. Kişiliğin çeşitli bileşenlerini örgütleyen ve bütünleştiren bir yapısı olmasına karşın kişilik, durağan bir organizasyon değildir. Kişilik bir takım belirleyici eğilimlerden oluşmaktadır. Bu eğilimler uygun uyarıcılar tarafından uyarıldığında kişinin gerçek doğasını dışa vuran davranışlar ortaya çıkmaktadır. Psikofiziksel sözcüğü ile Alport, kişiliğin hem psikolojik hem de fiziksel yönlerinin önemini vurgulamaktadır. Alport'a göre kişiliği incelerken ve tanımlarken hem ruhsal hem de bedensel bileşenler dikkate alınmalıdır. Alport'un yaptığı kişilik tanımının önemli bir başka bileşeni de belirleyen sözcüğüdür. Bu sözcükle Alport, kişiliğin yalnızca kişinin taktığı maske ya da sergilediği davranışlar olmadığını, görünen yüzün ve sergilenen davranışın gerisindeki kişi olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Alport yaptığı tanımla bireyin kendine özgünlüğünü ve biricikliğini önemli ölçüde vurgulamaktadır. Alport tanımında hem düşüncelere hem de davranışlara yer vererek kişiliğin açık ve örtük, bireyin her türlü davranışını içerdiğini belirtmiştir. Karakter ve mizaç. Alport literatürdeki kişilik tanımlarını incelerken, karakter ve mizaç sözcüklerinin çoğu kez kişiliğin tanımlanmasında birbiri yerine kullanıldığını belirlemiş, ancak bu iki kavramın farklı içerikleri olduğuna dikkat çekmiştir. Karakter, kişinin davranışlarının değerlendirilmesinde göz önüne alınan törel standartlar veya değerler sistemidir. Örneğin bir kimsenin iyi karakterli olduğu söyleniyorsa, bu onun kişisel özelliklerinin sosyal veya ahlaki açıdan istendik özelliklere sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle karakterin etik bir kavram olduğu söylenebilir. Buna karşın mizaç, genel yetenek ve fiziksel özelliklerle birlikte daha çok işlenmemiş materyali oluşturur. Mizaç bir bakıma kişinin duygusal yapısının, parantez içerisinde duygusal uyarılmaya eğilim, duygusal çalkalanma, kalıtsal yönlerine yönelik bir kavramdır. İçgüdüsel dürtüler. Alport, psikanalize tamamen karşı değildir. İnsanoğlunun doğuştan getirdiği açlık, susuzluk, cinsellik, uyku ihtiyacı gibi dürtülerin gerilimini azaltmak için çaba gösterdiğini kabul etmektedir. Herkes bu dürtülere sahiptir ve eğer bir kimse çok açsa ya da susamışsa, bu dürtü doyuruluncaya dek diğer tüm güdüler önemini kaybedecektir. İçgüdüsel dürtüler çocuklukta çok daha fazla olmakla birlikte, tüm yaşamımız boyunca bir dereceye kadar etkindirler. Alport, kişiliği gelişmekte olan dinamik bir sistem olarak tanımlamış ve bir kişilik kuramının çözümlemelerini güdülenmenin, parantez içerisinde motivasyonun, doğasına dayandırması gerektiğini belirtmiştir. Alport, iyi bir güdülenme kuramının 4 temel koşulu taşıması gerektiğini belirtmiştir. Alport'a göre yeterli bir güdülenme kuramı 1. Güdülerin zamandaşlığını, parantez içerisinde güncelliğini kabul etmelidir. Geçmişimizle ilgili bilgiler yaşamımızın o anki seyrini ortaya çıkarmakta, yardımcı olsa da bu tarihsel gerçekler şimdiki zamanda dinamik bir şekilde etkin olmadıkça faydalı olmayacaktır. Alport'un deyişiyle, geçmişteki güdüler aynı zamanda şimdiki güdüler olmadıkça hiçbir şeyi açıklamazlar. Bu iddiasıyla Alport, Freud'un yetişkin kişiliğinin çocukluk yıllarında biçimlendiği fikrine karşı çıkmaktadır. 2. Güdülerin çeşitlilik gösterdiği kabul etmelidir. Pek çok kişilik kuramcısı insanların güdülerinin tek bir güdüde toplanabileceğini belirtmişlerdir. Alport ise güdülerin çok fazla çeşitlilik gösterdiğini, bu yüzden ortak bir güdü belirlemenin zor olduğunu ifade etmiştir. İnsanların güdülerinin karmaşık doğasını anlayabilmek için pek çok kavramın kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Ancak bu karmaşık yapıyı tek bir temel güdüye indirgemek mümkün değildir. 3. Bilişsel süreçlerin dinamik gücünü kabul etmesi gerekir. Alport'a göre yeterli bir güdülenme kuramı, bireyin uzun vadedeki amaçlarını, değerlerini ve niyetlerini göz önüne almalıdır. Bireyin o anki davranışını anlayabilmek için, 5 yıl sonra ne yapıyor olmayı isterdin, yaşamdaki hedefin nedir gibi sorular sormak gerekir. 4. Güdülerin somutluğunu ve kişiye özgürlüğünü kabul etmesi gerekir. Alport, bireylerin yaşamında güdülerin nasıl kendine özgü işlevlere sahip olduğuna odaklanılması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca bireylerin güdüleri soyut değil somut bir şekilde tanımlanmalıdır. Bir güdünün soyut veya somut şekilde tanımlanması ile ilgili örnek şu şekilde verilebilir. Somut: Ahmet boksör olmak istiyor. Soyut: Ahmet saldırganlık dürtülerini yüceltiyor. İşlevsel otonomi. İşlevsel otonomi, Alport'un en çok tartışılan kavramlarından biridir. Alport'a göre yukarıda belirtilen 4 kriteri karşılayan bir güdülenme kuramının temelini işlevsel otonomi kavramı oluşturmaktadır. Ayrıca işlevsel otonomi kavramı, ayırıcı özellik kuramının da özünü oluşturmaktadır. Alport'a göre yetişkinlerin güdüleri, geçmiş güdülerle ilişkili değildir. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Bir diğer deyişle, yetişkinin o anda sergilediği bazı davranışlar, geçmişte o davranışa neden olan etkenlerden bağımsız olarak sergilenmektedir. Yani kişilik geçmişten kendini bağımsız kılmaktadır. Böyle bir görüş, psikanalitik ve davranışçı bakış açılarına karşı bir görüş olarak oluşmuştur. Alport bu görüşünü desteklemek için pek çok örnek vermiştir. Bir genç, ailesi istediği için hukuk fakültesine kayıt olur. Ancak zaman geçtikçe eğitim aldığı konu ona, kendi isteyerek seçtiği bir konu gibi gelmeye başlar. Başlangıçtaki güdüler tamamen kaybolmuş ve araç, sonuçta amaç olmuştur. Yeteri kadar para kazandığı halde hala çabalayan iş adamı, iyi bir geliri olan iş kadının daha sıkı çalışması ya da sürekli parayı istifleyen bir para canlısının yokluk içinde yaşaması da işlevsel olarak otonom olan güdülere verilebilecek diğer örneklerdir. Her bir örnekte başta para gereksinimiyle güdülenen davranışların bu güdü ortadan kalktığında dahi devam ettiği görülmektedir. Bu örnekler Alport'un işlevsel otonomi kavramının temelini oluşturmaktadır. Alport, kuramında iki tür işlevsel otonomiden söz etmiştir. Birincisi, sinir sisteminde bulunan ve basit nörolojik ilkelerle yönetilen geri bildirim mekanizmaları olan ısrarlı işlevsel otonomidir. Bu mekanizmalar zamanla nörolojik olarak kendi kendilerini devam ettirici bir nitelik kazanırlar ve organizmanın işlevini sürdürmesini sağlarlar. Örneğin her gün aynı saatte yeme ve yatağa gitme bu tür işlevsel otonomiye örnektir. Israrlı işlevsel otonomi insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da bulunur ve basit nörolojik ilkelere dayalı olarak işlevini sürdürür. Alkol ya da tütün bağımlılığı durumunda bireyin bu maddelere karşı fizyolojik bir açlık içinde olmadığında dahi, alkol ve tütün tüketmeyi sürdürmesi ısrarlı işlevsel otonominin diğer örnekleridir. Diğer otonomi türü ise kazanılmış işlevsel otonomidir. Güdülenmenin kişiliğe öznerliğini kazandıran temel sistemi bu tür işlevsel otonomidir. Kazanılmış işlevsel otonomi, kişinin benliği ile ilgili kendi kendini sürdüren güdülerdir ve kişinin kazanılmış ilgilerini, değerlerini, tutumlarını ve niyetlerini içerir. Kişinin tutarlı bir benlik imajı ve üst düzeyde olgunlaşma ve gelişim için gösterdiği çabanın tutarlılığını sağlayan bir sistemdir. Bu otonomi değerler ve amaçlar için çabalamayı, o değerler ve amaçlar aracılığıyla dünyayı algılamayı temsil eder. Daha önce de değinildiği gibi Alport'un işlevsel otonomi kavramına diğer kuramcılar karşı çıkmıştır. İşlevsel otonominin nasıl ortaya çıktığı ve geliştiği, bir güdünün çocukluktaki kökeninden nasıl ayrılabildiği ve ayrıldığı halde bir güdü olarak varlığını nasıl sürdürebildiği gibi sorular, psikanalistler, davranışçılar ve hatta bazı personolojistlerin özellikle eleştirdikleri ve açık bulmadıkları noktalardır. Alport bu sorulara işlevsel otonomi olgusunun içerdiği nörolojik süreçler tam olarak açıklığa kavuşmadan hiçbir zaman doğru bir biçimde anlaşılamayacağını belirterek karşılık vermiştir. Ayrıca kazanılmış otonominin 3 psikolojik ilke tarafından yönetildiğini belirtmiştir. 1. Enerji seviyesini düzenleme ilkesi. Kişinin sahip olduğu enerji düzeyi temel biyolojik ihtiyaçları ve anlık uyumu sağlamak için gereken miktardan daha fazladır. Örneğin emekli olmuş bir kişi enerjisini yeni ilgi ve aktivitelere yöneltir. 2. Uzmanlaşma ve yeterli olma ilkesi. Alport'a göre olgun kimseler çevreden anlam çıkarmak, uzmanlaşmak ve gelecekle ilgili amaçlarının peşinden gitmek yönünde içsel bir motivasyona sahiptirler. Dolayısıyla yeterliliklerini arttıracak tüm davranışlar benlik arayışının temsilcisi olan kazanılmış işlevsel otonomi içine dahil edilecektir. Benliğe uygunluk örüntüsü ilkesi. 3. Kişiliğe kendine özgünlüğünü kazandıran tüm kazanılmış işlevsel otonom güdülerin kökleri kişinin benlik yapısının içindedir. Bunun bir sonucu olarak kişi yaşamını benliği etrafında yapılandırır. Benliği güçlendiren yaşantılar benlik yapısına dahil edilirken diğerleri dışta bırakılır. Kişiliğin yapısı. Kişiliğin yapısı ile kastedilen şey onun temel birimleri ya da bu yapıyı oluşturan bloklardır. Her kişilik kuramcısı bu temel birimleri farklı bir biçimde ele almaktadır. Alport'a göre kişiliğin yapısını oluşturan en önemli temel birimler, kişisel yatkınlıklar adını verdiği, kişiyi bireysel özellikleri açısından tanımlamamıza izin veren kişiye özgü özelliklerdir. Ayırıcı özellik, parantez içerisinde, trait kavramı. Alport iki insanın hiçbir zaman birbirine tıpatıp benzeyemeyeceğini ifade eder. İnsanın davranışları kendine özgüdür ve insanların birbirlerinden nasıl ayrıldıkları ve nasıl davrandıklarını incelemekte en geçerli birim ayırıcı özellik kavramıdır. Ayırıcı özellik ne anlama gelir? Ayırıcı özellik, bir bireyin belirli bir kişilik özelliğini ne ölçüde sergilediğine bağlı olarak kişiyi sınıflandıran bir kişilik boyutudur. Ayırıcı özellik yaklaşımı iki temel varsayıma dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre kişilik özellikleri zaman içinde değişmez olduğu gibi durumlara göre de kararlılık göstermektedir. Yani dışa dönük ve sosyal özelliklere sahip olan bir kimse zaman içinde tutarlı bir biçimde bu özelliklerini sergilemeye devam edecektir. Diğer yandan kişinin sahip olduğu bu özellikler farklı durumlarda da tutarlılık gösterecek. Kişi evinde olduğu gibi iş yerinde ya da sokakta da dışa dönük ve sosyal özellikler sergileyecektir. Alport, ayırıcı özellik uyaranları işlevsel olarak değerlendirme ve uyumlu davranış ve ifadeleri ortaya çıkarma ve onlara rehberlik etme kapasitesine sahip olan nöropsişik bir yapı olarak tanımlamıştır. Daha yalın bir ifade şekliyle ayırıcı özellik, çeşitli durumlar içinde aynı tarz davranma eğilimini ifade etmektedir. Örneğin kişi temelde utangaç bir mizaca sahipse çeşitli durumlarda, sınıfta, kafeteryada, kütüphanede sessiz ve sakin olacaktır. Kişi genelde arkadaş canlısı ise aynı durumlarda daha konuşkan ve dışa dönük davranışlar sergileyecektir. Alport'a göre zaman içinde ve çeşitli durumlarda kişinin davranışı göreceli olarak tutarlıdır. Ayırıcı özellikler pek çok uyarıcıyı ve ilgili tepkileri gösteren psikolojik yapılardır. Pek çok uyarıcı aynı tepkiye yol açabildiği gibi pek çok tepkide parantez içerisinde duygular, algılar, yorumlamalar ve davranımlar ayırıcı özellik açısından aynı işlevsel anlama sahiptir. Alport'a göre ayırıcı özellikler göreceli olarak genellenmiş ve dayanıklılık gösteren yapılardır ve kişilik yapımızın yaşamsal öğeleridir. Ayırıcı özellikler aynı zamanda odaksal yapı özelliği de gösterirler. Örneğin başatlık özelliğini ele aldığımızda bu özellik sadece bireyin eş, çocuk veya yakın ilişkide olduğu kişilerle beraber olduğunda uyarılan bir özelliğidir. Bu beraberliklerde birey üstünlük kurmaya çalışır. Kişilik özellikleri sosyal durumlar içinde ortaya çıkar. Ancak ayırıcı özellik uygun ortam oluncaya kadar uykuda kalan bir yapı değildir. İnsanlar ayırıcı özelliklerin ifadesine uygun olacak sosyal ortamları ararlar. Bu nedenle de ayırıcı özellikler ve ortamlar etkileşim halinde hangi davranışların sergileneceğini belirlemektedirler. Dolayısıyla bu iki boyut işlevsel olarak birbirlerine bağımlıdır. Alport, ölümünden kısa süre önce yayınladığı ve ayırıcı özellik konusunu yeniden ele aldığı makalesinde ayırıcı özellikleri tanımlamak için 8 temel kriter önermiştir. 1. Ayırıcı özellik sözde var olan bir kavram değildir. Kişilik özellikleri kurgu değil, her bireyin varoluşunun gerçek ve yaşamsal bir bölümüdür. Her insan kişiliği içinde genellenmiş davranış yatkınlıklarına sahiptir. 2. Ayırıcı özellik alışkanlıktan daha fazla genellenmiş bir yapıdır. Ayırıcı özellikler davranışlarımızın nispeten kalıcı ve genel özelliklerini yansıtırlar. Alışkanlıklar ise daha özel eğilimleri ifade ederler ve bu nedenle de daha az genellenmiş yapılardır. Örneğin çocuk ebeveynleri tarafından yönlendirildiği için dişlerini her gün iki kez fırçalayabilir. Bu bir alışkanlıktır. Ancak yıllar geçtikçe çocuk saçını fırçalamayı, giysilerini yıkayıp ütülemeyi ve odasını temizlemeyi öğrenir. Tüm bu alışkanlıklar birleşerek kişinin kişisel bakım ve temizlik özelliğini oluştururlar. 3. Ayırıcı özellik dinamik bir yapıdır. Daha önce de belirtildiği gibi ayırıcı özellikler dışsal bir uyarıcı tarafından harekete geçirilmeyi bekleyen yapılar değildirler. Aksine ayırıcı özellikler insanları özelliklerini ortaya çıkarabilecek davranışlar sergilemeye güdülerler. Örneğin güçlü bir sosyallik özelliğine sahip olan bir üniversite öğrencisi oturup sosyal olaylara çağrılmayı beklemeyecek, etkin bir şekilde sosyal olayları arayıp bulup bu tür etkinliklere katılacaktır ve sosyallik özelliğini sergileyecektir. 4. Ayırıcı özelliklerin varlığı ampirik olarak kanıtlanabilir. Ayırıcı özellikler doğrudan gözlenemeseler de zaman içinde bireyin davranışları gözlenerek, vaka incelemeleriyle ve biyografiler aracılığıyla varlıkları dolaylı olarak saptanabilir. 5. Ayırıcı özellikler birbirlerinden görece bağımsızdırlar. Ayırıcı özellikleri birbirinden ayıran katı bir sınır yoktur. Kişilik, birbirlerinden göreceli olarak bağımsız olan ancak birbirleriyle binişiklik gösteren özellikler ağından oluşmaktadır. Ayırıcı özelliklerin binişiklik göstermesinin temel nedeni, bireylerin olaylara karşı bütünsel bir tarzda tepki verme eğilimleridir. 6. Ayırıcı özellik ahlaki ya da sosyal yargıyla eş anlamlı değildir. Samimiyet, sadakat, açgözlülük ve benzeri pek çok kişilik özelliği, geleneksel sosyal yargılara bağlı olsa da kişiliğin gerçek özelliklerini temsil ederler. Araştırmacı ideal olarak öncelikle kişide var olan özellikleri keşfetmeli, daha sonra onları tanımlayacak nötr ve diğer değer yüklü olmayan sözcükleri aramalıdır. 7. Ayırıcı özellik onu içeren kişilik bağlamında veya genel olarak popülasyondaki görülme sıklığı ile incelenebilir. Örneğin utangaçlığın, diğer tüm ayırıcı özelliklerin olduğu gibi hem bireysel hem de evrensel yönleri bulunmaktadır. Bireysel olarak ele alındığında bireyin yaşamındaki etkilerine göre değerlendirilebilir. Diğer yandan bu özellik, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilerek ve insanların bu ölçekten aldıkları puanlar incelenerek, utangaçlık açısından gösterdikleri çeşitlilikler evrensel olarak da incelenebilir. 8. Ayırıcı özellikle tutarlı olmayan bazı alışkanlık veya davranışların varlığı, o ayırıcı özelliğin var olmayışının kanıtı sayılamaz. Örneğin dış görünüş konusunda çok özenli olan bir kimse, kuşkusuz düzenlilik özelliğine sahip olacaktır. Ancak aynı kimsenin evi ya da çalışma ortamı incelendiğinde bu özelliğin görülmeme olasılığı vardır. Bu kişinin odası ya da ofisi dağınık ve düzensiz olabilir. Bu durumla ilgili olarak Alport 3 olası açıklama geliştirmiştir. Birincisi, belirli bir ayırıcı özellikle ilgili olarak herkesin aynı derecede bütünlük, parantez içerisinde entegrasyon sergilemeyebileceğidir. Bu kişi için düzenlilik yalnızca kendisiyle ve görünüşüyle sınırlı olabilir. İkincisi, aynı kişinin karşıt özelliklere sahip olabileceğidir. Üçüncüsü ise bazı durumlarda sosyal koşulların davranışı kişilik özelliklerinden daha çok yönlendirebilmesidir. Kişinin acelesi varsa ya da yoğun bir dönemden geçiyorsa odası ve iş yeri bu yüzden dağınık olabilir. Ortak ayırıcı özellikler ve bireysel ayırıcı özellikler. Alport, belli bir kültürün üyesi olan her insanda bulunan ortak ayırıcı özellikler ile bireye özgü özellikler olan bireysel ayırıcı özellikleri birbirinden ayırmaktadır. Alport'a göre kişilik araştırmalarında, kişiliğin ölçümünde ve tanımlanmasında kullanılabilecek iki genel strateji vardır. Bunlardan birincisi, bütün insanların tek bir boyut üzerinde tanımlanabileceğini varsayan, bireyi grup normlarına göre inceleme yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre bireyin belli bir özellikten aldığı sayısal değer, parantez içerisinde kişilik özelliği ölçümü, diğerlerinin aldıkları değerlerle karşılaştırılır. Aynı kültürün üyeleri aynı evrimsel ve sosyal etkilere maruz kaldıkları için birbirleriyle kabaca kıyaslanabilecek uyum tarzları geliştirmektedirler. Herkese uygulanabileceği kabul edilen bu özelliklere Alport, ortak parantez içerisinde genel ayırıcı özellikler adını vermiştir. Alport'un kişiliğin incelenmesinde önerdiği ikinci strateji ise bireyi kendi içinde inceleme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla bireyler arasındaki tek bir özellik açısından karşılaştırma yapmak yerine tek bir bireyin kişiliğini oluşturan özelliklerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Her bir bireyin onu kendine özgü kılan bazı temel kişilik özelliklerine sahip olduğunu belirten Alport, bu bireysel ayırıcı özelliklere kişisel eğilimler adını vermiştir. Bireyin kişiliğini en iyi tanımlayan kişisel eğilimlerin sayısı kişiden kişiye farklılık gösterse de, Alport insanların genellikle 5 ila 10 arası kişisel eğilime sahip olduklarını belirtmiş ve kişisel eğilimleri 3 başlık altında sınıflandırmıştır. 1. Kardinal eğilimler. Kişinin yaşamının her alanında kendini gösteren başat özelliklerdir. Bunların izine kişinin tüm davranışlarında rastlanabilir. Çoğu kimse kardinal eğilimlere sahip değildir. Ancak kişinin böylesine baskın bir özelliğe sahip olması durumunda kişiyi bu özellikle tanımlamak mümkündür. 2. Merkezi eğilimler. Daha az ısrarcı olan ancak oldukça genellenmiş özelliklerdir. Çok az insan kardinal eğilimlere sahiptir. Ancak her insanda merkezi eğilimler bulunur. Bunlar kişinin diğerleri tarafından kolaylıkla ayırt edilen 5 ila 10 temel özelliğini ve eğilimini temsil ederler. 3. İkincil eğilimler. Daha az belirgin olan, daha az genellenmiş, daha az tutarlı ve dolayısıyla kişiliğin tanımı ile daha az ilgili olan özelliklerdir. Örneğin yemek ve giyim tarzı, özel tutumlar ve kişinin durumlara bağlı olarak sergilediği davranışlar bu gruba girmektedir. Kişiliğin gelişimi. Alport yetişkin güdülerinin işlevsel olarak özerk olduğuna inandığı için, kişilik gelişiminde çocukluk ve ergenlik tarihçesinin incelenmesini çok gerekli görmemiştir. Freud'un yetişkin kişiliğinin ilk çocukluk yıllarında biçimlendiği görüşüne ise kesinlikle karşı çıkmıştır. Ancak Alport, kendilik kavramından ve kendilik de kavramının yaşamın farklı dönemlerinde gelişen bileşenlerinden söz etmiştir. Proprium, kendilik kavramının gelişimi. Kişilik kuramcılarının hiçbiri kişiliği birbirleriyle ilişkisi olmayan eğilimler bütünü olarak ele almazlar. Kişilik, bireyi diğer insanlardan ayrı kılan çeşitli yönlerinin bütünleşmesiyle bir örüntü ve bütünlük oluşturması anlamına gelmektedir. Tutumları, değerleri, güdüleri, algı ve eğilimleri bir bütün içine yerleştirebilen genel bir ilkenin varlığını kabul etmek gerekir. Her ne kadar yetişkin kişiliği çok sayıda eğilim, özellik ve içgüdüleri içeren karmaşık bir yapı olsa da, tüm bunlar kişiye özgü ve kişi için önemli bazı bileşenler etrafında örgütlenmişlerdir. Kişiliğin merkezinde yer alan ve kişi tarafından kendisinin önemli bir parçası olarak algılanan bu özellikler kendilik kavramını oluşturur. Alport, kişiliğin merkezinde yer alan ve insanlar tarafından yaşamlarında önemli kabul edilen bu olumlu davranış ve özelliklere proprium adını vermiştir. Proprium kişiliğin bütününü temsil etmez. Çünkü birçok davranış ve özellik olumlu değildir. Kişi tarafından önemli olduğu düşünülmez ve kişiliğin merkezinde yer almaz. Proprium, insan doğasının ilerleme, gelişmeye yönelik olma, olumlu, yaratıcı olma yönünü temsil eder. Öznel yaşantıların ben kısmıdır. Diğer bir deyişle benliktir. Parantez içerisinde kendilik, selfhood. Alport'a göre proprium, kişiliğin içsel bütünlük duygusuna katkıda bulunan tüm yönleri olarak ifade edilebilir. Bireyin yaşamını bütünleştirici işlevleri üstlenmiş olan örgütleyici ve bütünleştirici bir ajan olarak da tanımlanabilir. Alport, proprium'un çocukluktan yetişkinliğe kadar olan farklı dönemlerde gelişen 7 farklı yönü olduğunu belirtmiştir. Bedensel kendilik duygusu. Yaşamın ilk yılında bebekler kendileri ve dış dünya arasında ayrım yapamazlar ve kas, tendon, eklem ve iç organlarından kaynaklanan pek çok duyunun farkına vararak yavaş yavaş bu ayrımı yapmayı öğrenirler. Tekrarlayan bu durumlar bedensel kendilik duygusunu oluşturur. Alport, bedensel duyumların tüm yaşam boyunca kişinin öz farkındalığı açısından bir güvenlik dayanağı olduğunu belirtmektedir. Öz kimlik duygusu. Alport, öz farkındalık için içsel bir süreklilik ve aynılık duygusunun gerekliliği konusunda Erikson'la hemfikirdir. Öz kimlik duygusu çocuğun dil aracılığıyla kendi aynı ve sabit bir frekans noktası olarak belirlemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çocuğun adı benlik sürekliliğini kavraması açısından önemli bir işleve sahiptir. Kendi adını öğrenmesi, çocuğun kendisinde olan değişikliklere rağmen aynı kişi olduğunu fark etmesinde önemli rol oynar. giyim eşyası, oyuncaklar ve diğer sahip oldukları kimlik duygusunu güçlendirir. Kişi bugün, dünkü düşüncelerinin bazılarını hatırlamaktadır. Yarın da bugünkü ve dünkü düşüncelerinin bazılarını hatırlayacaktır. Ve bu düşüncelerin aynı kişide, kendine ait olduğundan da emindir. Öz kimlik duygusu sürekli değişerek yetişkinlik yıllarında sağlamlaşır. Öz saygı duygusu. Yaşamın 3. yılında propriyumun öz saygı boyutu ortaya çıkmaya başlar. Alport'a göre öz saygı duygusu, çocuğun bir şeyleri kendi başına yapabildiğinde hissettiği gurur duygusudur. Çocuğun içinde yaşadığı çevrede bazı görevleri kendi başına yerine getirmekte gösterdiği başarı, onun öz saygısını geliştirir. Bu yaşta çocuk çok fazla olumsuzluk sergiler. Anne babasının isteklerini özellik ve bütünlüğünü tehdit olarak değerlendirdiği için bunlara karşı çıkar. Çocuğun çevreyi keşfetme ve yönlendirme yönündeki çabaları anne babası tarafından engellenirse çocukta utanç ve öfke duyguları oluşacaktır. Çocuğun yaşı ilerledikçe öz saygı duygusu yarışmacı bir içerikte kazanır ve çocukluk dönemi boyunca arkadaşların onayı öz saygının desteklenmesinde önemli bir kaynak özelliği taşır. Öz uzanım duygusu. Yaklaşık 4 ile 6 yaşları arasında propriyum benlik algısının genişlemesiyle ayrıntılı hale gelmeye başlar. Çocuklar bu dönemde insanları, nesneleri ve soyutlamaları kendi öz kavramlarına katarak yalnız fiziksel varlıklarının değil, aynı zamanda çevrelerinin bir bölümünün de, parantez içerisinde insanlar dahil, kendilerine ait olduğunu fark ederler. Benim sözcüğünün anlamı kavranmış olur. Bu benim topum, bu ev benim, annem, köpeğim ve benzeri ifadelerde benliğin bütünleştirici parçalarını oluştururlar ve başkalarının bunlara sahip olmasına karşı bir koruma duruşu sergilerler. Kendilik imajı. 5-6 yaşlar arasında propriyumun 5. bileşeni olan kendini değerlendirme kapasitesi ortaya çıkmaya başlar. Çocuk bu dönemde anne babasının, yakınlarının, öğretmenlerinin ve diğerlerinin kendisinden neler beklediğini öğrenmeye başlar. Propriyumun bu yönü kişinin güçlü ve zayıf yönleri içinde sağlam bir rehber niteliği taşır. Ancak bu algı abartılmış ve gerçekçi olmayan bir algıda olabilir. Çocuk bu dönemde aynı zamanda iyi ben ve kötü ben kavramları arasındaki ayrımı da yapmaya başlar. Ancak vicdan tam gelişmemiştir veya çocuk büyüyünce nasıl bir yetişkin olmak istediğine ilişkin gelişmiş bir algıya sahip değildir. Rasyonel baş edici benlik duygusu. Propriyumun içsel ihtiyaçları dışsal gerçeklikle ilişkilendirmesi ve biyolojik dürtülerle, çevresel beklentilerle ve kişinin kendi vicdanının yasaklamaları ile baş etmek için rasyonel planlar yapması gerekmektedir. Yaklaşık 6 ila 12 yaşları arasında çocuk artık gerçeklerin talepleriyle etkili şekilde baş etmek ve yaşamdaki problemlere çözümler bulmak için gereken rasyonel kapasiteye sahip olduğunun farkına varır. Çocuk zihinsel gelişimine paralel olarak düşünceler üzerinde düşünme kapasitesine ulaşır. Ancak ahlaki değerlendirmeler noktasında henüz kendine özerk ve bağımsız olma konusunda güven duymamaktadır. Daha çok dogmatik bir bakış açısıyla ailesinin, dininin ve arkadaş grubunun doğru olduğuna inanmaktadır. Bu dönem yoğun ahlaki ve sosyal uyumla kendini göstermektedir. Benlik arayışı. Propriyumun gelişmesinde ergenlik döneminde kimlik arayışıyla başlayan son aşamadır. Uzun vadeli bağlanmalar, yaşamadan önce ergenlerde yaygın olarak gözlenen çeşitli rol denemeleri benlik arayışının bir parçasıdır. Alport, bilinçli niyetlerin ve geleceğe yönelik planların kişiliği güdülemeye başladığı zaman olması açısından ergenlik döneminin özellikle önemli olduğunu kabul etmektedir. Ergenlik döneminin en temel problemi, meslek seçimi ve diğer yaşam amaçlarının belirlenmesidir. Ergen, gelecekle ilgili plan yapmanın zorunluluğunun farkına varır. Bu çabaların temelinde yaşama bir amaç duygusu katma, uzun vadeli amaçlara sahip olma, belirlenmiş amaçlara doğru yönlenme ve çabalama yatmaktadır. Ancak ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde benlik arayışı tam anlamıyla sona ermez. Alport, Erikson'un ego kimliği kavramında olduğu gibi bu çabaların bütünleşmiş bir benlik duygusuna gerek duyduğunu belirtmektedir. Benlik duygusu ancak yetişkinlikte benliğin tüm yönleri pekiştiğinde ortaya çıkmaktadır. olgun kişilik. Alport diğer birçok kişilik kuramcısının aksine araştırmalarını psikolojik açıdan sağlıklı kimseler üzerinde yürütmüş, psikoterapi alanında çalışmamış ve klinik gözlemleri kişilik kuramı için gerekli görmemiştir. Alport, olgun kişilik olarak adlandırdığı sağlıklı kişiliği kapsamlı bir biçimde tanımlamak için özel bir çaba göstermiştir. Alport'a göre kişisel olgunlaşma yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve olgun kişiliğe sahip kimselerle olgunlaşmamış ya da nevrotik kişiliğe sahip olanlar arasında bazı niteliksel farklılıklar vardır. Olgun kişiliğe sahip kimselerin davranışları işlevsel olarak özerktir ve bilinçli olarak güdülenmektedir. Olgunlaşmamış kişiliğe sahip kimselerin davranışları ise çocukluk yaşantılarından kaynaklanan bilinç dışı güdülerce yönetilmektedir. Alport, olgun kişiliğin 6 temel ölçüde olduğunu belirtmiştir. 1. Olgun kişilerin benlik duygusu çok geniş bir alanda kendini belli eder. Bir bakıma bu kişilerin kendilerinin dışına çıkabildiklerini söylemek yanlış olmaz. İş, aile ve sosyal ilişkilerde etkin katılım gösterirler. Alport'a göre kişinin kendini sevmesi önemli bir özelliktir. Ancak bu duygunun kişinin yaşam tarzını, egemenliği altına almaması gerekir. 2. Olgun kişiler sıcak sosyal etkileşimlere girme ve yürütme kapasitesine sahiptirler. Bu başlık altında iki özellikten söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki yakınlıktır. Yakınlık, kişinin kıskançlık ve sahiplenme duygusu olmaksızın ailesine ve yakın arkadaşlarına derin sevgi besleyebilmesini ifade eder. Diğer özellik ise sevecenliktir. Bu da kişinin benliği ve diğerleri arasındaki farklılıkları hoşgörüyle kabul edebilmesidir. Bu şekilde birey tüm insanlara ve farklılıklara gerçek saygı ve kabul duyguları geliştirmiş olacaktır. 3. Olgun kişilerin kendilerini kabul düzeyleri yüksektir ve güven duyguları gelişmiştir. Bu kişiler kendileriyle ilgili olumlu bir imaja sahiptirler ve kendi eksikliklerine ve huzursuzluk veren engellenme yaşantılarını saldırgan olmadan yaklaşabilir ve bu olumsuz yaşantıları tolere edebilirler. Üzüntü, öfke ve suçluluk gibi duygu durumlarıyla başa çıkarken de diğer insanların iyiliğine karşı bir tutum içine girmezler. Örneğin kötü bir gün geçiriyorlarsa bunun acısını ilk karşılarına çıkan kişiden çıkarmazlar. 4. Olgun kişiler gerçekçi algılara, becerilere ve hedeflere sahiptirler. Sağlıklı kişiler olayları görmek istedikleri gibi değil, gerçekçi bir biçimde olduğu gibi görürler. Gerçekle doğrudan ilişki içine girebilirler ve gerçeği kendi gereksinim ve hayallerine uydurmaya çalışarak çarpıtmazlar. Ayrıca olgun kişiler diğer insanları, nesneleri ve durumları da oldukları gibi görürler ve gerçekle baş etmek için gereken becerilere sahiptirler. Seçtikleri hedefler de gerçekçi hedeflerdir. 5. Olgun kimseler keskin bir içgörüye ve mizah duygusuna sahiptirler. Bu kişilerin kendi güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili gerçekçi bir değerlendirmeleri vardır. Mizah duygusu, kişinin kendisine ilişkin içgörüsünün önemli bir bileşenidir. Çünkü kişinin kendisini abartılı biçimde ciddiye almasını ve üstün görmesini engeller. Mizah duygusu sayesinde kişi, kendisinin ve diğerlerinin tamamen gülünç yanlarını görüp kabul edebilir. 6. Olgun kişiler bütünsel bir dünya görüşüne sahiptir. İnsanların yaşamlarını anlamlandıracak bir amaç veya alana yönlenmelerini sağlayacak bir diğer sistemine ihtiyaçları vardır. Her insanın farklı değerler sistemi bulunmaktadır. Bazı insanlar gerçeği arama işine girişirken, bazıları sosyal refah ya da dinle ilgili değerler sistemi geliştirir. Alport'a göre tek ve üstün bir dünya görüşü yoktur. Olgun kişi, kendi yaşamına temel oluşturacak bir değerler grubuna sahiptir. Yaşama bütünsel bir bakış açısıyla bakmak, kişinin yaptığı her şeye anlam ve önem yükleyen bir değer oryantasyonudur. Eleştiriler ve değerlendirme. Alport'un kuramı, bilimsel inceleme sonuçlarına değil, felsefi spekülasyonlara ve sağduyuya dayalı bir kuram olmakla eleştirilmekteyse de, kişilik çalışmalarına psikolojinin saygın bir bölümü yapmak konusundaki çabaları dikkate değerdir. Alport sayesinde kişilik araştırmaları klinik ortamın dışına çıkmış ve akademik bir çalışma konusu olarak üniversiteye taşınmıştır. Alport'un eklektik bir yaklaşımı olduğu kabul edilmektedir. Kendisi de hiçbir zaman bütünüyle yeni ya da kapsamlı bir kuram ortaya koyduğunu öne sürmemiştir. Alport, çağdaş psikolojiye birçok yenilik getirmiştir. Davranışın bilinçli güdülenmesine verdiği önem, kişilik özellikleri ve bu özelliklerin ölçülmesi, sağlıklı kişiliğin ayrıntılı biçimde tanımlanması bunlardan bazılarıdır. Alport'un bir diğer güçlü yanı da kavramları tanımlamada sergilediği titizliktir. Ortaya koyduğu fikirlerin ampirik olarak sınanmamış olmasıyla, eleştirilse de Alport'un kuramında yola çıkılarak yapılan araştırmalar, dikkate alındığında üretken bir kuram olduğu düşünülebilir. Uygulayıcılar açısından düşünüldüğünde ise pek verimli bir kuram olmadığı görülmektedir. Alport'un kuramına dayalı bir psikoterapi yaklaşımı ya da insanlara yaşamlarını sürdürürlerken ya da çocuk yetiştirirken yol gösterecek öneriler bulunmamaktadır. Kişilik özelliklerinin tanımlanması ve değerlendirmesi ve kişiliği ölçen psikolojik testlerin geliştirilmesinin çalışmaları Alport'un psikolojiye yaptığı temel katkılar arasında yer alır. Eleştirilen kimi yönlerine rağmen, ayırıcı özelliklere ilişkin ilk çalışmayı gerçekleştiren, kişiliği tanımlama konusunda ciddi bir çaba harcayan, ayırıcı özellik kavramını ve kendilik kavramını geliştiren Alport'un psikoloji tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Ayrım sonu. Sayfa 261.